Ayrım 33.
Aydınlanma değil merhamet. 70 yıllık zulüm diye söylenen Teresa'nın gözlerinin ıslandığını görür gibi olmuş, doğru mu gördüm diye Alexia'ya baktığımda yüzüne en ufak bir ipucu yakalayamamıştım. Toplu mezarların açılması işi çıktığında Sasha beni aradı, göreve atandığını, Vladimir Tokaryev'in hayatta olup olmadığını sordu. Ben de alay ettim. Umza razum zaşol. Dipnot, aklın başına geldi mi? Çünkü zamanında Volodya bana bu mezarlardan bahsetmişti. Volodya Tomsk'taki topçu okulunda benim okul kumandanımdı. NKVD'ye sonradan geçti. Kaliningrad'a atandı. 1940'ta Moskova'dan gelen emirleri yerine getirenlerin arasında o da vardı. Bir ay süreyle her gece 250 subay öldürdük demişti. Afganistan'a gitmeye karar verdiğinde ben bunu Sasha'ya söylemiştim. Beni bir ihanetle suçlamadığı kalmıştı. 1985'ten önce olsaydı belki ihbar ederdi. Herhalde ederdi. So, Tokarev'i buldu mu? Haydi yaşlıydı herhalde, hayatta mıymış? 89 yaşındaydı. Gözleri kör olmuştu ama zihni açıktı. Her şeyi hatırlıyordu. Mezarların yerini Sasha'ya birer birer gösterdi. 30 kadar gizli polis bir bavul dolusu Walther 2 tabancası ile gelmişlerdi. Sovyet TT tabancaları ağır kullanımda ısınıyorlardı. Bu iş için uygun değillerdi. O nedenle Alman yapımı Walther 2 kullandılar. Volodya ilk gece orada olduğunu söyledi. İşin başında Blohin isimli biri vardı. En çok o çalışıyordu. Sasha Tokaryev'in anlattıklarını videoya kaydetti. Blohin'in bu iş için özel bir üniforması varmış. Kahverengi deriden bir şapka, koltuk altlarına kadar uzanan deri eldivenler, dizlerine kadar inen deri önlük, kasap üniforması. Boşalan bardağına uzandı. Teresa daha atik davranmış, likör kadehi büyüklüğündeki bardağı doldurmuştu. Yaşlı adamın Psenichnaya dedikleri özel bir buğday vodkasına düşkün olduğunu hatırlayınca, masada var mı, almayı akıl ettik mi diye baktıydım, yoktu. Başka bir marka içiyordu. Albayın bu noktadan sonraki anlatımı benim için tam bir muamma oldu. O kadar sarih, o kadar ayrıntılıydı ki bir ara Kaliningrad'da olanları bir başkasından nakletmediği, bizzat kendisinin yaşamış olduğu duygusuna kapıldım. Berlin'e giren ilk kıtaların arasında olduğuna göre yaşı da tutuyordu. Polonyalıları teker teker koridora çıkarttılar, sola döndürdüler. Hapishane görevlilerin kızıl köşe dedikleri dinlenme odasına aldılar diye sürdürdü. Her gelene soyadı, adı, doğum yeri soruldu, kimlik tespiti. Sonra yandaki ses geçirmez odaya götürüldü. Ensesinden bir kurşun ve öldürüldü. İlk gece 300 tane. Volodya şoförünün amma da zor bir gece geçirdik diye övündüğünü hatırladığını söyledi. Sonraki gecelerde sayıyı azalttılar. 250'ye indirdiler. Çünkü işi gün doğmadan tamamlamak istiyorlardı. Cumartesi, pazarları, tatilleri aradan çıkartırsan demek bir aydan fazla sürmüş. 1940 Nisan'ı böyle geçmiş. Volodya infaz odasına hiç girmemiş ama kendi memurlarını onların emrine tahsis etmek suretiyle yardımcı olmuş. Katledilenlerden bazılarını da hatırlıyordu. Mesela çocuksu yüzlü bir genç adam vardı. Ne zamandan beri sınırda olduğunu sorduğunda parmaklarıyla hesaplamış. 6 ay demişti. Telefon santrallığı yapıyormuş. Blohin cellatlarına her gece işten sonra vodka sunuyordu. İşten önce içmek yasaktı. İşten sonra herkes birkaç bardak deviriyor, evlerine öyle gidiyorlardı. Volodya bir defasında Blohin'e 6000 mezarın nasıl kazılacağını sormuş. Adamlar ona gülmüşlerdi. Moskova'dan bir buldozer, iki de buldozer operatörü gelmişti. Operatörler de NKV'dendiler. Cesetler infaz odasından çıkarılıyor, kapalı kamyonlara yükleniyor, Blohin'in seçtiği mezarlık yerlerine götürülüyorlardı. Bizim tatil köylerimizin olduğu yerlere. 8'e 10 boyutlarında bir mezar, 250 ceset alıyordu. İş bittiğinde Moskova'dan gelen 3 adam bunlara büyük bir ziyafet verdi. Beni de davet ettiler ama gitmedim demişti Volodya. Ama Bog Nagajet, yani Allah cezasını verir. Blohin ve 3 yardımcısı sonradan cinnet geçirdiler, intihar ettiler. Olacağına bak diye düşündüğümü hatırlıyorum. NKVD'nin böyle bir operasyonun tanıklarını hayatta bırakabileceğini ben bile düşünmemiştim. Ama asıl yadırgadığım albayın yabancı birine, bir Amerikalıya, ülkesinin kirli çamaşırlarını bana göre büyük bir fütursuzlukla anlatıyor olmasıydı. Vorkuta'da o küçücük aş evinde öğrendiğim iki kelimenin, suka ve stukoç, kancık ve gammaz kelimelerinin, Rus ruhunun kriminal kompartımanının ayrılmaz parçaları olabileceğini aklımdan geçirdiğimi itiraf ederim. Alexia bunları bu kadına neden anlatıyor der gibi bakmıştım. Yüzü yine kıpırdamamıştı. Albay 19 Ağustos 1991 darbe günü, Saşa kazının başındaydı diye devam etti. Polonyalıların kafa taslarını üniformalarından arta kalanları postal parçalarına ayıklıyorlardı. Gorbaçov'un tutuklandığı haberi geldi. Acil durum komitesi yönetimi devralmıştı. İstikrar ve düzen vaat ediyorlardı. Akşam üstüne doğru KGB'den General Viktor Lankotsev aradı. Kazılara gerek kalmadı, bırakın dedi. Tretetski'ye derhal toparlanıp karargaha dönmesi emrini verdi. Saşa belli etmemeye çalışıyordu ama korkmuştu. Başımız belada diyordu. Lankotsev'e mesai saatinden sonra geleceğini söyledi. O gün hava da çok kötüydü, berbat bir yağmur yağıyordu. O kadar ki Polonyalılardan kalanları kurutabilmek için çadırlara ip gerdik, kamp sobalarını yaptık. Cereyan yapsın, koku çıksın diye çadır kapılarını açık tutuyorduk. Saşa KGB'den aldığı emri adamlarına söylemedi ama darbe duyulmuştu. Hatta Erat, Moskova sokaklarını kendi tümenlerinin tuttuğunu haber almıştı. Kantemirovskaya tümeni. Moskova'yı Kantemirovskaya tümeni tutmuştu. Erler televizyonda Kremlin'in yanına, parlamentonun oraya çekilmiş, zırhlı personel taşıyıcılarının üstünde kendi silah arkadaşlarını gördüler. Elleri ayaklarına dolaştı. Korkunç şeyler anlatıyordu. Buna karşın Kantemirovskaya tümeni derken Albay Ivan Petrovich'in gözlerinde bambaşka bir ifade belirdi. Bana yine kendi babamın yüzünü, 19. tümenden bahsederkenki yüzünü hatırlatan bir ifade. 19. tümen Çanakkale Savaşı'nın ünlü birliği. 56. Alay Kumandanı da dahil olmak üzere arı burnunda tümüyle şehit olan tümen. Kantemirovskaya tank tümeni ise yurtseverlerin büyük savaşında Hitler'e dünyayı dar eden birlik. Üniformalarının kollarının üstünde onur ve zafer yazardı. Kantemirovskaya tümeni o günlerde Çeçenistan, Grozny'de uğradığı büyük yenilgiyle gündemdeydi. Andrei Zolotov, The Moscow Times gazetesi yazarı, Natasha Ivanova'nın erkek arkadaşı, böyle olacağı daha 1991'den belliydi, diyordu. 20 Ağustos darbesinde Mayakovskaya meydanında Kantemirovskaya tümeninden bir binbaşıyla konuşmuştum. Moskova'nın ortasında bile Erat'ın tayini yoktu, tuvalet yoktu, su yoktu. Adam 48 saattir ayakta olduklarını söylediydi. Başı bozukluktan bıkmış, usanmışlardı. Mayakovskaya'da yaşananlar Grozny'deki facianın habercisiydi. Ama omzu kalabalıklar 3-5 T-10 tankının Çeçenleri durdurmaya yeteceğini sandılar. Kaldı ki tankların çoğunun yedek sürücüsü bile yoktu. Cephane yetersizdi ve Çeçenler Moskovalılar gibi Molotov kokteylleriyle değil, RPG-7 roket atarlarıyla saldırdılar. Ivan Petrovich akşamüstü General Lakontsev'in Leningrad'daki karargahından adamlar geldi. Saşa'yı götürdüler diye anlatıyordu. Ben 19. tümeni, daha sonra da o 2000 yapımı BBC dizisi All Kingsmen'i düşünüyordum. Tarafsızlığı ile ünlü BBC diziyi Çanakkale diyetine, kıraç olmasına özen gösterdikleri bir arazide çekmişti. Çanakkale Boğazı'dır diye arada bir gösterdikleri kıyı sığ bir plajdı. Dizinin sonunda kralın adamlarının hepsi ölüyorlardı. Ve tabii İngiliz lordunun Asyalı yaban sürüleri dediği 56. alay, esir almayı reddedip garipleri teker teker enselerinden vurdukları için. Yaşlı askerler asla ölmezler, onlar sadece solar ve kaybolurlar. Albay Ivanov'u dinlerken zihnimde General MacArthur'un bu ünlü cümlesi yankılandı. Sus be albayım, sus! İçimden Ivan Petrovich'i azarladığımı hatırlıyorum. En kötü devlet bile devletsizlikten iyidir. Sus, sır verme. Hele sizinkilere, ayı diyenlere hiç verme. Şimdi düşünüyorum da yüksek sesle söyleseydim ne yapardı acaba? Gorbaçov'a karşı yapılan darbenin başarılı olacağından emin olan KGB, kazının başındaki subaya faaliyetini durdurmasını emretmiş. Aksi takdirde Trotski'nin ve adamlarının güvenliğini garanti edemeyeceklerini söylemişler. Ivanov çok komiktiler çünkü zaten kazı sırasında KGB adamları bir an bile başımızdan ayrılmamışlardı dedi. Kendilerine gözlemci diyorlarmış. Trotski'nin adamları da onlarla Birleşmiş Milletler gözlemcileri diye alay ediyorlarmış. Uzatmayalım. Saşa KGB'ye ne evet ne de hayır diyor. Oradan ayrılıyor, çadırına dönüyor. Moskova'daki kendi kıtasını arıyor, kazıları durdurmak için emir verilmediğini öğreniyor. Yazılı emir yok, anlıyor musunuz? Lakontsev sözlü emir vererek korkutmaya çalışıyor. Saşa da kendi kıtasından yazılı emir gelinceye kadar kazılara devam kararı aldı. Sabah tekrar başladılar ama KGB sabote ediyordu. Traktörü bozuyorlar, işaretleri söküyorlar filan. O iki gün kabus gibi geçti. Sonra 21 Ağustos'ta darbenin başarısız olduğu haberi geldi. Sasha adamlarını topladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Cumhurbaşkanı Mihail Sergeyevich Gorbaçov'un emrettiği tahkikat sürüyor diye haykırdı. Kazmaya devam ediyoruz. Öyle mutluydu ki. Acı acı güldü. Vodkasına uzandı. Ama tabii o, ortada darbe filan da yoktu. Gorbaçov'a bir darbe lazımdı. Kendisi sahneye koydu, kendisi yönetti. Hepsi bu. Kulaklarıma inanamamıştım. Mayakovskaya meydanındaki o tanklar, Yeltsin'in çabaları, dünya ayağa kalktı. Hepsi oyun muydu? Oyundu tabii, dediydi İvan Petrovich. Gorbaçov'un bilgisi ve onayıyla tamamı KGB tarafından düzenlenen bir oyun. Tereza Gorbaçov'un 89 Romanya olaylarından sonra böyle bir risk almayacağını düşündüğünü söyledi. Albay yine güldü. Tam da Romanya'da olanlardan sonra aldı. Sistemin çökeceğinden ve kendisinin enkazın altında kalacağından korkuyordu. Jivkov'un akıbetine uğramaktan korkuyordu. Bir düşün. İşaret parmağını şakağına pat pat vurdu, göz kırptı. Neden Boris Yeltsin'in Moskova'ya döndüğü 18 Ağustos akşamı tutuklamadılar? Darbenin ertesi sabahı Yeltsin daçasındaydı. Komutanlara telefonla konuşuyordu. Neden tutuklanmadı? Darbeciler parlamento binasına yürümesine izin vermeyebilirlerdi. Neden verdiler? Beyaz Saray'a saldırı emri var mıydı? Dipnot, Rus Beyaz Sarayı. Vardıysa kim ya da kimler emre itaat etmeyi reddettiler ve neden? Darbe sırasında Gorbaçov'un iletişim hatları sahiden kesilmiş miydi? Darbenin başarısız olmasını takiben neden darbeciler ille de Gorbaçov'la konuşmak istediler? Bunları düşün, cevabını bulacaksın. Bizim Şii mezhebi Caferi tarikatı mensupları Kerbela'nın yıl dönümünde kendilerini kanatıncaya kadar zincirlerle döverler. Albay Ivanov bana onları hatırlattı. Caferilerin kimler olduklarını açıklamaya hazırlanıyordum ki Alexi, bütün bir ülke kendisini kırbaçlıyor diye şaşırttı beni. Bütün bir ülke işkence çekiyoruz, hatırlamanın zehri, gerçeğin idrakine varmanın şoku. İçimi çekmiştim. Rusya'da gerçeğin sayısını şaşırıyorum Alexi. Bu defa hangi gerçekten bahsediyorsun?
Ayrım sonu.